Ayrım 14.
Demokrat Parti'nin önde gelenlerinden Fuat Köprülü ve Refik Koraltan sık sık eve poker oynamaya geliyorlardı. Ayrıca Fahrettin Altay ve İzzet Paşalar'la da görüşüyorlardı. Züleyha yukarıda odasında kitap okuyup müzik dinlerken onlar aşağıda oyunlarını oynuyorlardı. Kalabalık oldukları zaman küçük eve sığamayacakları için Fuat Köprülü'nün kardeşinin sahildeki evine iniliyordu. Züleyha'nın nikahat yöresinde olmasına rağmen neşeli geçiyordu yaz. Yaz boyunca ne Kılıç Ali ne de Züleyha adadan hiç inmediler. Eylül başında kontrol röntgenlerini çektirmek için İstanbul'a gitmeleri icap etti. Züleyha Nisan başından beri ilk defa sayıyor giyecekti. Etekliğini gardıroptan çıkardı, üstüne geçirdi ve bir çığlık attı. Belini kavuşturmasının imkan yoktu. Başka bir etek denedi, olmadı. Emprime elbisesine girmeye çalıştı. En sonunda ses etti. Kılıç, sanırım İstanbul'a inemeyeceğiz. Hiçbir şeye giremiyorum diye seslendi kocasına. En az 10 kilo aldın Züleyha. Giremezsin tabii dedi Kılıç Ali. Sen en iyisini o kirten eteğini ve bol bluzunu giy de gidelim. Sana yeni bir gardırop dizeriz artık karıcığım. Züleyha homurdana homurdana giyindi. Kendini besili bir ineğe benzetiyordu. Karı koca kol kola yokuşa inip yola çıktılar. Kendilerini bekleyen arabaya binerlerken Kılıç Ali, ah yanıma para almayı unutmuşum. Sen bin ben geliyorum dedi karısına. Züleyha arabaya kurulup bekledi. Uzun zaman gözükmedi Kılıç Ali. Züleyha meraklanmaya başlamıştı ki yokuşun başında gözüktü. Koşar adım geliyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Sandığın anahtarını sen mi aldın diye sordu. Yoo bende anahtar yok. İyi düşün Züleyha. Kılıç o anahtar hep sendedir niye alayım ki? Kocasının kıpkırmızı yüzü birden bembeyaz oldu. Kaldırımın kenarına yığılırcasına oturdu. Ne oldu Kılıç neyin var Allah aşkına? Sandığın anahtarı Tilem'in anahtarının yanındadır hep oraya baktın mı? Biri sandıktaki kutuyu almış. Ne? Kutu yok Züleyha kutu yok. Züleyha'nın da yüzü bembeyaz oldu. Telaştan görememişsindir Kılıç bir de ben gidip bakayım. Otur oturduğun yerde kızım. Ben tam 3 kere sandığı başını aşağı boşaltıp yeniden yerleştirdim. Kutu uçmuş. Kutuyla birlikte ellerinde ne var ne yoksa altınları, paraları, paraya çevrilmiş tahvilleri ve Züleyha'nın tüm mücevherleri de birlikte uçmuştu. Şimdi karı koca ceplerinde onları ancak İstanbul'a kadar götürebilecek bozuk paralarıyla başlarına gelene inanamadan şaşkın şaşkın oturuyorlardı. Biri kaldırımın kenarında, diğeri at arabasının içinde. Kılıç Ali'nin alnında soğuk terler birikmişti. Ağzı kurumuştu. Rengi kül gibiydi. Tir tir titriyordu. Züleyha kocasının kalp krizi geçirmesinden korktu. Kendine gel Kılıç dedi. Alt tarafı giden maldır can değil. Bir çaresine bakarız. Hadi kalk yerden üşüteceksin. Kalk. Bin arabaya da polise gidelim. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Züleyha hiçbir şeyimiz kalmadı. Sıfıra intikal ettik. Sıfırız. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Sıfır. Aklını kaçırmak üzere olan Kılıç Ali ve 6 ay sonra ilk kez bu kadar uzun bir yola çıktığı için bacakları tir tir titreyen Züleyha, kendilerini ada karakolunda bulduklarında Züleyha da olayın dehşetini kavramaya başladı. Kılıç Ali savaş yıllarında İstanbul'un bir düşman işgali altında kalabileceğinden korkarak tüm tahvillerini altına ve paraya çevirtmişti. Ne olur ne olmaz hep elinin altında bulunsunlar diye bunları evinde bir sandık içinde saklıyordu. Züleyha adaya taşınacakları zaman hiç olmazsa altınları bir banka kasasına yatırması için ikna etmeye çalışmıştı kocasını. Ama çok savaş görmüş ve hem Anadolu'da hem de İstanbul'da işgali yaşamış insanların bankalara güvenmeleri kolay değildi. Banka bir gece içinde kapanabiliyordu. Bankadaki altına ya da paraya el konabiliyordu. Altınlarını ve paralarını sedef kalkmalı kutusuna koyup sandığın içinde adaya taşımıştı Züleyha'nın tüm mücevheratı ile birlikte. Karı kocanın karakola vardıklarında sinirleri iyice bozulmuştu. Ben sana demedim mi diyordu Züleyha. Israr etmedim mi o kadar hiç olmazsa bir kısmını bankaya yatıralım diye. Bak benim mücevherlerim bile gitti. Şimdi ben hangi parayla tedavi olacağım? İnadın yüzünden benim hayatımla oynadın. Beni deli etme Züleyha. Mücevherlerini kendin getirmek istedin. Bütün yaz inmeyeceğiz adadan yanımda olsunlar demedin mi? Sen de uygun gördün ama. Belki kulübe gideriz satmak istersin diye sendin. Senin moraline giyinip süslenmek iyi gelir diye düşünmüştüm. Bunun için beni mi suçluyorsun? Polis amiri araya giriyordu. Efendim olan olmuş bırakın bunları şimdi. Bana şüphelilerin adlarını verin ki bir an önce işimi yapayım. Kimlerden şüpheleniyorsunuz? Elinize girip çıkanlar, hizmetçiler, tamirciler, dostlar. Dostlar mı dedi Kılıç Ali. Bizim dostlarımız böyle şey yapmazlar. Hiç belli olmaz efendim. Yapmazlar dedim oğlum. Kafamı tasını attırma benim. Züleyha müdahale etme gereği duyuyordu. Memur bey kocam şok getiriyor kusuruna bakmayın. Her şeyimiz gitti de her şeyimiz her... Birden korkunç gerçekle yüz yüze geldi. Kılıç'ın hakkı vardı. Şu karakoldan çıktıklarında sıfırdılar. Aybaşı geldiğinde kirayı ödeyecek paraları bile kalmamıştı. Tek umut çalınanların bir an evvel bulunmasındaydı. Adadaki ev iki katlıydı. Aşağıda küçük bir oturma odası ve mutfak, üst katta da iç içe geçen iki oda vardı. Birinci odada Kılıç Ali yatıyordu. Sandık Freya'nın yattığı balkon odada duruyordu. Bir gece önce evin misafirleri gelmişti, aşağıda oyun oynuyorlardı. Freya saat 12'ye doğru odasına çıkıp yatmıştı. Bir ara gözlerini açtığında balkonun önündeki incir ağacının sallandığını görmüş, fırtına çıktığını zannetmişti. Kalkıp balkona çıkmıştı. Hayret, rüzgar yoktu, yaprak kımıldamıyordu. Hava limonata gibiydi. Hırsız o uyurken gelip sandıktan kutuyu almış olmalıydı. Kim bilebilirdi sandığın içindeki sedef kutuyu? Evde çalışan kadının kızı da verem olduğu için Freya ona özel bir yakınlık duyuyor, sürekli para yardımında bulunuyordu. Buna rağmen hırsız kadının haylaz oğlu olabilir miydi? Yoksa birileri Kılıç Ali'nin Freya'nın ısrarıyla bir müddettir yazmakta olduğu hatıratını mı çalmak istemişlerdi? Sorular soruşturmaları kovalıyor ama bir türlü sonuca ulaşılamıyordu. Freya ve Kılıç Ali ümitlerini ellerinde kalan tek mülke bağladılar. Milletvekilliği sırasında Kılıç Ali bir Ermeni tüccardan bir yağ fabrikası satın almış ama Atatürk'ün yakınları istismar yapıyorlar denmesin diye fabrikayı kız kardeşinin kocasının üstüne yazdırmıştı. Fabrikayı onlar idare ediyorlardı. Hiç hesap sormamıştı Kılıç Ali, paraya ihtiyacı yoktu. Annesi ve kız kardeşinin ailesi fabrikadan gelen parayla geçiniyorlardı. Ara sıra onlara teneke içinde zeytinyağı yollarlardı. Kılıç Ali ilk defa hesap sormaya kalkıştığında bir şok daha yaşadı. Kız kardeşi ve ailesi, senin bu fabrikada hakkın yok, burası bizim üzerimize kayıtlı dediler. Biz bu fabrikaya dünyanın masrafını yaptık. Kılıç Ali aklını kaçıracağını sandı. Felaket geldi miydi, gerçekten de zincirleme geliyordu. Avukatlar, münakaşalar, toplantılar sonucunda zar zor bir anlaşma sağlanabildi ve Kılıç Ali zamanın parasıyla kardeşinden bir 50 bin lira kadar para alıp yaşamını sürdürmeye devam etti. Karı koca başlarına gelenlerden o kadar bunalmışlardı ki Kılıç Ali eline geçen parayla Paris'e yerleşmeye, bu arada bazı ticari işler yapmaya karar verdi. Freya birkaç yıldır Paris'e gidememişti, sevincinden uçtu. Paris'te aylarca yatakta kaldığı günlerin acısını çıkaracaktı. Hemen konserlerde, tiyatrolarda yer ayırttı. Çok güzel sergiler vardı, hepsini görmek istiyordu. Hiçbir elbisesine sığamadığı için alışveriş de yapacaktı. Bu hengame içinde kocası buraya kadar gelmişken bir de burada doktora görün diye tutturmasaydı belki çok şey değişik olabilirdi. Freya Kılıç Ali'yi kırmadı. Bir doktordan randevu aldılar ve dünya başlarına yıkıldı. Freya onca bakıma, beslenmeye ve istirahate rağmen iyileşememişti. Fransa'da çekilen röntgenlerden çıkan sonuç kötüydü. Hastalık devam ediyordu. Doktorun tavsiyesi üzerine Fransa'da bir daha çıkıp 15 gün kaldılar. Daha önce hasta ciğerine hava verilmişti. Kılıç Ali 15 gün süreyle karısına bebeğe bakar gibi baktı. Süre bitince Paris'e dönüp yine doktorun karşısına oturdular. Böyle olmayacak. Uzun süre bir sanatoryumda tedavi görmeniz gerekiyor Madame Kılıç, dedi doktor. Ama ben hem adada hem de Fransa'da dağda istirahat ettim. Sözünü kesti doktor. Bu iş dağlarda istirahatla olmaz. İsviçre'de size adını vereceğim sanatoryuma yatacaksınız uzun süre. Belki bir, belki iki yıl. Bakın istirahat ve tedavi aynı anda aynı yerden sürdürülecek. Ancak o zaman bir iyileşmeden söz edebiliriz. Hemen mi yatmalıyım? Memleketime dönüp ailemi göremez miyim? Gidin ailenizi görün. Kendinizi yormamaya gayret edin ve ilaçlarınızı muntazam için. Ama sonunda sanatoryuma gitmeyi göze almalısınız. Yaz sonuna kadar adada kalmak isterdim. O halde size Eylül sonundan itibaren yer ayırtacağım, dedi doktor. Kılıç Ali ve Freya İstanbul'a, Paris'te yaşama hayalleri kırılmış olarak döndüler. Kılıç Ali o güne kadar sırt çevirdiği idari meclis üyeliklerinden birkaç tanesini artık talep etmek zorundaydı. Allah'tan iktidarda yardımlarını göreceği yakın dostları vardı. Ve önünde yıllar sürecek çetin bir yol. Freya asla vereme yenik düşmemeliydi. İstanbul'a dönüşlerinden kısa bir süre sonra aile yeni bir facia ile sarsıldı. Freya annesinin evinde kalıyordu o gece. Ertesi gün adaya gidip Berger'in Avrupa turnesinde vereceği konserin repertuarını dinleyecekti. Ali ve Berger 20 yılı aşkın fırtınalı bir kara sevdadan sonra nihayet evlenmişlerdi. Yıllar önce genç yaşın ülkesinden siyasi nedenlerle kaçan Charles Berger, Türkiye'ye sığınmış ve ömrünü Suriye pasajındaki evinde keman dersleri vererek sürdürmüştü. Freya'ya ders vermek için adaya gittiği gün tanıştığı Ali ile inişli çıkışlı bir aşk yaşamışlardı. Her ikisi de birbirlerini delice sevmiş ve delice üzmüşlerdi. Ama birbirlerinden hiç vazgeçmemişlerdi. Ali'ye Berger'in ilişki kurduğu kadını vurarak sadece kendini ve ailesini rezil etmekle kalmamış, Berger'in ekmeğiyle de oynamıştı. Bir süre bu skandala sebep olan adama hiç kimse keman dersi için çocuklarını, özellikle de kızlarını yollamak istememişti. Berger büyük sıkıntılar çekmesine rağmen affetmişti Ali'yi. Ali'ye de ömrünü ona adamış, ailesinin, dostlarının, tanıdıklarının, hatta tüm İstanbul'un ayıplayan nazarlarını ve dedikodularını göğüsleyerek yıllarca onunla güya gizli buluşmuştu. Ama Dergel Aliye'nin göze aldıklarına rağmen birçok ilişkiyi aynı anda yürütmüştü. Hatta birlikte yaşamaya yeni başladıkları sırada genç bir Ermeni kızından bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Aliye de bu durumu sineye çekmişti. Birlikte çok şey görseldikten sonra nihayet evlenmişlerdi. Nikahları Şakirpaşa apartmanında kıyılmıştı. Nikah boyunca ağlamıştı Aliye. Dergel ailenin hatırı için Müslüman olmuştu. Adada manastıra bakan çamlar içinde küçük bir eve yerleşmişlerdi. O sırada Macaristan iktidara Dergel'in yakın arkadaşları gelmişti. Şimdi karı koca dişlerinden tırnaklarından artırarak ellerine geçen parayı Dergel'in Macaristan'dan başlayacak olan Avrupa turnesi için biriktiriyorlardı. Dergel 25 yıl aradan sonra vatanını tekrar görecekti. Çok mutluydular. Aliye çamların arasındaki küçücük evini bir kuş yuvasına benzetiyordu. Bu yuvada kuşların yanı sıra gün boyu Dergel'in kemanından dökülen melodiler de şakıyordu. Macaristan'a gittiğiniz zaman Budapeşte'nin en güzel kadını sen olacaksın. Macarlar sana aşık olacaklar Alyosha diyordu Dergel. Yanına en güzel şapkalarını al. Sana şapka çok yakışıyor. Aliye son öğrencinin depolasını kumbarasına koyarken kendine yeni bir şapka alabilir miyim yola çıkmadan önce diye soruyordu. Alacaksan çabuk ol. Bu ay sonu gidiyoruz. Haftaya yerlerimize yatacağım Alyosha. Konser Ekim'in 10'unda. Ama biz daha önce gidelim. Sana tanıştırmak istediğim kişiler, göstermek istediğim yığınla yer var diyordu Dergel. 25 yıldır uzaktı vatanından. Bazı geceler heyecandan ve sevinçten uyuyamadığı oluyordu. Haydi Süreyya'ya haber ver de gelsin repertuarımı dinlesin. Onun kulağına güvenirim demişti. Verdim, yarın geliyor. Yazdan kalma bir Eylül akşamıydı. Mis gibi ıhlamur kokuyordu ev. Süreyya bu güzel koku nereden geliyor anne diye sordu. Arkada bir ıhlamur ağacı var dedi annesi. Telefon çalmaya başladı. Hayırdır inşallah bu saatte kim arar? Baksana telefona Süreyya dedi Hakkiye Hanım. Süreyya telefona yürüdü, ahizeyi kaldırdı. Alo dedi. Evet burası. Ne? Ben torunuyum. Ne olmuş? Ne var? Nedir? Dediler annesiyle babası. Susun bir dakika. Ada karakolundan arıyorlar. Duyamıyorum. Evet. Evet. Ne zaman? Annesi elinden düştü. Annesiyle babasına baktı. Bembeyazdı yüzü. Karakoldan bir polis aradı dedi. Ne dedi diye sordu babası. Şakir Paşa'nın damadı iskeleri ölmüş dedi. Süreyya olduğu yere çöktü. Babası ayağa kalkmış. Tir tir titriyordu. Baba sakin olun canım sakin olun. Nedir bu haliniz? Şimdi size de bir şey olacak. Ben hemen gidiyorum. Ayşe'nin yanında olmalıyım dedi annesi. Süreyya annesinin karşısında belki bir kez diklenerek konuştu. Hayır anneciğim siz burada babamla kalın. Adaya Kılıç'la ben gideceğiz. Siz yarın babam sakinleşince gelirsiniz. Adada oturan yakın arkadaşı Rezan Yalman'ın telefonunu çevirdi. Bize bir yer hazırla Rezan dedi. Ahmet Eliş'ten vefat etmiş. Ev çok kalabalıksa sende kalırız. Telefonu kapattı. Gözyaşları yanaklarından selci bakıyordu. Bir kuş daha uçmuştu aileden. Onu çocukluğuna, çocukluğunun o vurdum duymaz, neşeli, oyunbaz günlerine bağlayan zincirden bir halka daha çözülmüştü. Adı evinin bolluk, bereket ve inceliklerle örtülü resimlerinden biri daha eksilmişti hayatından. Azaldığını, eksildiğini hissetti, ürperdi. Tentimento, Osmanoğlu kliniği. Kalkacağım bu yatakta. Beni son yolculuğuma uğurlamaya hazırlananları şaşırtacağım. Ben böyle şaşırtmacaları çok yaptım hasta yataklarımda. Kurtulma şansımın %10 olduğu ameliyata girerken Paris'te içimden bir ses yutacağımı söylüyordum. Demiştim ya biri valizimi hazırlıyordu son yolculuk için diye. Dün gece bir rüya gördüm. Ali acelenme yahu nasılsa sonunda geleceksin. Biraz daha oyalan oralarda bari diyor ve o gizli elin valizime doldurduğu bütün eşyalarımı teker teker geri çıkartıyordu. En son fırınımı çekip aldı ve odanın tam orta yerine koydu. Gözlerimin içine bakıp çalış dedi. Yapacağım dediğini teyzemin. O da Fahri Nisan'ın sözünü dinlediği için ölümden dönebilmişti zaten. Ben de onu dinleyeceğim ve döneceğim ölümden. Çalışarak. Ölüm. Hayal meyal hatırladığım büyük babamın, beni günlerce ağlatan minik Faruk'un, hatta Atatürk'ün içini yakan, yaşamımı değiştiren ölümlerinden daha da korkunç bir ölüme ciğerim yaralıyken tanık olmuştum. Daha önce de söyledim size sanırım. Ölüm denince aklıma ilk önce Dergel gelir. Kılıç iskelede buluşup akşam vapuruyla adaya geçmiştik. Eve hızlı hızlı yürümüştük. Kapı açıktı. Önce ben girdim içeri. Ön salondan bir inilti geliyordu. Yaralı bir hayvanın ağlamasını andıran, iç parçalayan ince, uzun, acılı bir inilti. Hiç bitmeyen bir çığlık. Salona girdim. Dipte masanın üzerinde duran tabuta eğilmiş biri vardı. O da loştu. İyi göremiyordum. Teyze, Ayşe teyzeciğim dedim fısıldar gibi. Döndü ve bana baktı. Saçları didik didikti. Gözleri insan gözü olmaktan çıkmış derin birer kan kuyusuydu. Elinde gümüş saplı bir ayna tutuyordu. Aliye. Canlanacak dedi bana bakarak. Bak Süreyya bak nefes alıyor. Tanrım bel gelmiş ölen bel gelmiş. Kılıç Ali arkamda durup beni tutmasa yere yıkılacaktı. Telaşlı ayak sesleri duydum. Ayşe teyzem, Ahmet enişte, çocukları Erdem ve Nermide birileri doluşuyordu odaya. Acısız, eziyetsiz bir ölüm diyordu Ayşe teyze. Ne kendi çekti ne etrafına çektirdi. Hepiniz aynı yolun yolcusuyuz kızım. Anlatamıyorum ki Ali'ye. Nasıl olmuş efendim dedi Kılıç Ali. Ölümün nasıl geldiği her nedense pek önemlidir geri kalanlara. En ince ayrıntıya kadar sorulur. En ince ayrıntıya kadar anlatılır. Sabah Budapeşte'ye gitmek için biletlerini ayırtmaya gideceklerdi. Vapura yetişmek için araba bulamayınca yol boyu koşmuşlar. Teyzem sesini alçaltıyor, gözüyle Ali'ye işaret ediyor. Zamanında hazırlanamamıştır her zamanki gibi. Saraylı Hanım'ın dipnot büyük adet keresindeki ünlü dondurmacı. Orada bir zancı girmiş göğsünü. Hemen içeri girmişler, yere yatırmışlar dergeri. Ali'ye yakasını çözmüş, nefes vermeye çalışmış. Kollarını oynatıp durmuş nefes aldırabilmek için ama o çoktan... Yavaş yavaş Ali'nin yanına gidiyorum. Dergere beyaz bir gömlek giydirip tabuta yatırmışlar. Tabutun kapağı açık. Bakıyorum Berger huzur içinde. Ali hala elindeki aynayı tutuyor kocasının ağzına. Saat 11'den beri tabutun başında. Elinde ayna Berger'in canlanmasını bekliyor diyor Ahmet enişte. Kaçırdı galiba. Erdem'in sesi bu, irkiliyorum. Yok, kaçırmadı. O her zaman böyleydi. Aşırı duygu yüklü, aşırı iyimser ve aşırı karamsar. Şimdi Ali ile yan yana seyrediyoruz Berger'i. Gözyaşlarım çok eski dostumun eniştenin beyaz gömleğine damlıyor. Berger bana sanatta hem mükemmeliyeti hem de asla ölüm verilmemesi gerektiğini öğreten sevgili, sevgili hocam. 5 yaşındaydım karşısında durup elime yayımı ilk kez aldığımda. Macaristan'da krala karşı darbe yapanların arasındaymış. İstanbul'a kaçmış. Sarayda Necip Efendi'nin çocuklarına ve sultanlara ders vermiş zamanında. Nadir Nadir ve Remzi Paşa'nın çocukları da ondan ders alıyorlarmış demişti anneanne. Süreyya'yı kemana başlatmak istiyorsanız Berger'den iyisi olamaz. Karşısında duruyordum ve dizlerim titriyordu. Elimi tutmuş kemanın bir ipeği andıran pürüzsüz yüzeyini okşatmıştı. Bir tahtanın bu kadar yumuşak dokusu olabileceğine şaşırmıştım. Dizlerimin titremesi geçmişti. Süreyya, yanağını kemanın üzerine dayar ve dinle onu. Bak sana ne güzel şeyler anlatacak demişti. Sev onu Süreyya, onu sev, onu hisset, onun parçası ol. Sonra Ali'yi sevmişti, onu hissetmiş, onun parçası olmuştu. Dünyanın en müthiş filozofu, en müthiş pedagogu. Ali, gel canım, içeri gidelim, beni kırma diyorum. Beni duymuyor bile. Sabaha kadar başında oturacak sevgilisinin, belki uyanır umuduyla. Çok çalışmıştı son günlerde bu konser için. Çok da heyecanlıydı. Nasıl olmasın, Macaristan'dan başlayacak bir Avrupa turnesi diyor Ahmet enişte. Herkes gece yarısına doğru birer birer yatmaya gidiyor. Süreyya sen de yatmalısın. Bugün gereğinden fazla yoruldun diyor Kılıç Ali. Ben onu yalnız bırakamam. İcat ederse salonda uyurum. Çocukluk etme Süreyya. Sen mutlaka yatıp dinlenmelisin. Sonra yine ateşin çıkar. Ben otururum salonda. Siz gidip yatın. Ben beklerim Ali ablayı diyor Altemir. Kılıç Ali'nin en küçük oğlu. Süreyya abla, söz veriyorum hiç yalnız bırakmayacağım onu. Salondan çıkıyoruz. İnce, dokunaklı, çığlığı andıran inilti hiç bitmiyor. Bir kez daha bakıyorum arkamı dönüp salona. Ali tabutun başında porselenden yapılmış kırılgan bir biblo gibi oturuyor elinde aynası. Cenazeden sonra eve döndüğümüzde Ali beni odaya sokup kapıyı kilitlemişti. Sana bir şey göstereceğim. Kimseye söylemeyeceksin. Söz ver. Veriyorum. Üzerine bir kurdele bağlanmış, kendi kadife bir kutu getirmişti. Yavaş yavaş çözmüştü kurdeleyi. İçinde bir sürü altın vardı. Altınları yatak örtüsünün üzerine yaymıştı. Saydım. Tam 200 altın var burada. Ne de bunlar kuzum? Bunlar benim ve Berger'in biriktirdiğimiz altınlar. Her öğrenci parasını getirdiğinde ben gidip bir altın alırdım. Macaristan seyahatimiz ve Avrupa turneniz için. Yüzüne bakıyorum Aliye'nin. Süreyya, şimdi bunları gidip Çağlı'ya vereceğim. Senin de benimle gelmeni istiyorum. O da kim Alyosha? Berger'in oğlu. İyi düşündün mü canım? İstersen yarısını ver. Senin de hakkın var bu altınlarda. Hepsini vereceğim. O benim sevgili kocamın oğlu. Ama bu jesti anlayacak yaşta değil. Büyüyünce anlar diyor Ali'ye. Hiçbir şekilde fikrini değiştirmeyeceğini biliyorum. Kafasına koyduğunu yapmaz huzura eremeyecek. Pembe kutu elimize çıkıyoruz evden. Nereye gittiğimizi soranlara kiliseye gitmek istiyor üstüne varmayın diyorum. Ortaköy'de bir eve gidiyoruz. Hoş karşılanmıyoruz. Ali'ye veriyor altınları. Küçük oğluna sarılmak istiyor. Ağlayarak kaçıyor çocuk. Kocaman açık kahverengi gözleri ve babası gibi duyarlı bir yüzü var. Ali'ye ağlıyor. Çocuğu yanına çağırıyor. Çocuk hep kaçıyor Ali'den. Lütfen artık gidiniz diyor annesi. Ah Alyosha, bu kadar parasızsın. Niçin verdin altınların hepsini? Bir teşekkür bile almadın. Ve şimdi sen ne yapacaksın? Tüm bunları içimden söylüyorum. Eve geri dönüyoruz. Ali'ye konyak şişesini alıp odasına çıkıyor. Berger'in ölümü 2 kişilikti. O adadaki mezarlığa gömüldü, Ali ise adadaki çamların arasında sürekli ağlayarak dolaşan yaşayan bir ölüye dönüştü. Ey ölüm, uzağa git. Bak, Rüyamda valizimdeki eşyalar gerisin geriye yerleştirildiler yerlerine. Boyda şalımı sırtıma ver. Şöyle uzanacağım. 1947 yılının sonbaharına doğru. O sonbahar benim küllerimden bir kez daha doğduğum mevsimdir. Leysin. 1947-1949. Süreyya'nın sanatoryumu Leysin'de çam ağaçlarının birbirinden değişik yeşillerle yamaçları süslediği tipik bir İsviçre dağındaydı. Yatağından karşısındaki dağların duman inli sirvelerini ve güneş vurduğunda kristal avizelere dönüşen çamları görebiliyordu. Bir sabah penceresinin önüne gelip karşı tepelere baktığında gözleri kamaşmıştı. Ağaçların üzerindeki kar taneleri güneşi yansıtarak simden yapılmış damlalar gibi parıldıyordu. Her taraf ve her şey o kadar temiz, beyaz ve saftı ki burada her türlü dertten arınmamanın imkanı yok gibiydi. Süreyya, bu havada iyileşemezsem başka hiçbir yerde iyileşemem diye düşündü. Gerçi adadaki nekat süresince de böyle yemyeşil çamların arasında oturmuş ve iyi beslenmişti. Ama orada etrafında akı duran yaşamın gürültüsünü, homurtusunu duyabiliyordu. Dostları gidip geliyor, sohbet ediyor, etrafta sigara içiyorlardı. Oysa şimdi bu durgun beyazlığın içinde bir sinek dahi uçmuyordu. Ara sıra yine beyazlar için ilaçlarını vermeye gelen hemşireler ve yemek tepsisini getiren beyaz önlüklü yanaklarından kan damlayan İsviçreli genç kadın dışında dünya durmuş gibiydi. Süreyya düşünüyordu. Acaba kitapları bittiğinde ve durmaksızın dinlediği müziğinden bıktığında bu beyaz cennet bir beyaz kabusa dönüşecek miydi? İlk 15 gün Süreyya'ya ziyaretçi gelmesine izin vermediler. Genç kadın sessizliğin ve beyazlığın ortasında kendi kendiyle baş başa iç sesini dinlerken yalnızlığın yanı sıra hiçliğin de farkına vardı. Yaşam bir hiçti. Ölüm o kadar ani gelebiliyordu ki insana tüm çabalar bir anda boşa gidiyordu. 10 milyon Türk'ü kurtaran ama kendi kaderi karşısında çaresiz kalan Mustafa Kemal'i düşündü. 20 yıllık bir kovalamacaydı Freya'nın onun peşinde. 9 yaşında vurulduğu erkeğin yaşamı boyunca her zaferini, her devrimini ve nihayet çöküşünü izlemişti adım adım. Onun karaciğerini kurtaramayan doktorlar şimdi Freya'nın ciğerini kurtaracaklardı sözüm ona. Ölüm bir karış mesafede duruyordu Freya'ya. Niçin? Ölüm belgeli 25 yıl bekledikten ve özledikten sonra ülkesine kavuşmasına 10 gün kala almıştı. Neden? Ölüm Ali'ye başka bir yöntemle vurmuştu. Mutluluğu yakaladığına inandığı nikah gününden birkaç yıl sonra yaşayan Ali'ye çevirmişti onu. Saçlarında bile can kalmamıştı. Didiklenmiş ota dönmüştü güzelin letifka saçları. Hep bir çocuk şaşkınlığıyla bakan mavi gözlerin feri kaçmıştı. Evet, kesinlikle bir hiçti hayat. Bugün varsan yarın yoktun ve eğer bugün var olacaksan bir anlamı, bir sevinci olmalıydı bu varoluşun.